الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, Kitab-ı Zeka, Zekat Kitabı, Zekat bölümünü almaya devam ediyoruz. Geçen hafta bildiğiniz üzere Cabir radıyallahu anhuma'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadisle başlamıştık. O hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Leyse fî mâ dûne khamsi evâkin minel varikî sadakatun." Khamsu evâkin. Evâk kelimesi, dedik ki bir evâk 40 dirheme tekabül ediyor. Khamsu evâk, 5 ile çarptığımız zaman 40'ı 200 dirheme tekabül ediyor dedik. Dirhem de neyin birimiydi? Gümüşün. Yani 200 dirhemlik gümüşü olan kimseye zekat düştüğünü, bundan azına zekat düşmediğini söyledik. 200 dirhem de bugün gram olarak neye tekabül ediyordu? 595. 595 grama tekabül ediyordu.
Hadis. Yani
bu ilim ehli arasında hesaplamalara göre farklılıklar gösterebiliyor. Ki geçen hafta da hatırlarsınız, bu yerden çıkan ükün ürünle alakalı. Yani ister hububat olsun, ister hurma ile alakalı. Mesela dedik ki 300 sağ. Bazı ilim ehli 1 sağ, 2 kilo, 40 gram olarak bunu belirlemiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında 1 sağın karşılığı buydu diyor. Bazı ilim ehli 3 kiloya da sabitlemiş. Birisinde 612 kiloya zekat düşüyor, diğerine bakıyorsun 900 kilo. Arada ne var? Hesaplara göre farklılıklar olabiliyor. Ama buradan dediğimize göre yaklaşık olarak... Dediğimiz gibi 595 diyen ilim ehli var. 640 küsür diyen ilim ehli var. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبْلِ صَدَقَ. Zevd kelimesi, hatırlayın, dedik ki develer için kullanılan bir ibare. Hamza, zevd kelimesi develer için kullanılan bir ibare. 3 ile 9 arasındaki sayıları kapsıyor dedik. 3'ten 9'a kadar sayıları kapsıyor dedik. Burada başında hams ibaresi geldiği için 5 deve. Yani devede de zekat kaçtan başlıyor? 5. Yani 5 devese olana ne zekat düşüyordu Hamza? Bir koyun zekat düşüyordu. Ve bu şekilde 10 deve, 15, 20, 24'ten sonra artık deve cinsine dönüyordu zekatlar. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ. Khamsu evsik'ten az olan hurmaya zekat düşmez. Evsuk kelimesi, vesk kelimesinin çoğulu dedik. Vesik da neye tekabül ediyordu? Bir vesik, 60 sağ. Peki bir sağ neydi? Bir sağ insanın iki eliyle, yani iki avucuyla 4 avuç. Yani bir şeyi düşünün, önünüzde bir buğday var. Veya pirinç var, herhangi bir hububat var. Veyahut da hurma var. İki elinizi şöyle daldırıp ondan 4 avuç aldığınız zaman bu neye tekabül ediyor? Bir sağ. Vesık kelimesi dedik ki 60 sağ. Hamsete avsık 300 sağ. 300 sağ da ne dedik? 900 kilograma tekabül ediyor. Biraz önce söylediğimiz gibi bazı ilim ehli bunun 612 kilograma tekabül ettiğini söylüyor. Yani 900 kilo hurması olan veyahut da hububatı olan ekini ekti, sonra biçti, elinde 1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton ama en azı ne diyoruz? 900 kilo. 900 kilo elinde eğer bir ürün var ise ona diyoruz ki ne düşüyor? Zekat düşüyor. Peki bunun üzerinden nisap miktarına ulaştı bu, 900 kilo oldu. Peki bunun üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor mu? Bir sene geçmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor. Dedik ki üzerinden bir sene geçmesi gerekli olan şey neydi? Altın, gümüş, para, ticaret malları dedik. Bir de ne vardı? Hayvanların zekatında. Üzerinden ne yapması gerekiyor? Bir sene geçme şartı vardı. Ama araziden elde edilen mahsulde üzerinden bir sene geçme şartı yok. Ekim biçildikten sonra eğer nisap miktarına ulaşmış ise onun ne yapılıyor? Zekatı çıkarıldığından bahsetmiştik. Burada Allah Azze ve Celle mahlukatına zekat ile alakalı belli bir oran biçmiş ki ne fakirler mağdur olsun ne de zenginler bir ölçü verilmiş ki bu ölçü üzerinden ne yapsın insanlar? Zekatlarını kolaylıkla çıkarabilsinler. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine Cabir radıyallahu anh'unun Sahih Müslim'de geçen Ebu Said radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifti. Onda da şöyle buyuruyordu. Leyse fî mâ dûne khamsi evsâkin minet temri ve lâ habbin sadaka. Bu rivayette de görüyoruz ki hurmanın yanında ne zikredildi? Hububat. Yani hububatın zekatı da aynı hurma gibidir. Eğer hurmada biz 900 kilo dedi isek nisap miktarına, hububatta da aynı oranı söylüyoruz. Hububattan kastımız ne? İşte arpa gibi, buğday gibi veyahut da pirinç gibi hububat yani taneli olan ürünlerin zekatında da aynı oran söz konusu. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Salim İbni Abdillah radıyallahu anhu, Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim, babası Abdullah İbni Ömer'den aktarıyor. Diyor ki, فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونَ اَوْ كَانَ عَثَر۪يًا الْعُشْرُ وَمَا ف۪يمَ سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرُ رَوَاهُ الْبُخَارِ. Buhari'de geçen bu rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzünden yağan gelen rahmet ile, işte bu ister kar olsun, ister yağmur olsun, ister dolu veyahut da nehirlerle beslenen, dere yataklarıyla beslenen arazinin zekatıyla alakalı ne diyor? El-uşur. Yani onda bir. Yani yerden çıkan mahsul eğer arsa sahibi, arazi sahibi ekstra bir güç sarf etmeden doğal yollar ile besleniyorsa bu arazi, diyoruz ki bunun zekatı neydi? Onda bir. Bir sonraki rivayete bakıyoruz Ebu Davud'da geçen. Diyor ki اِذَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِي مَا سُقِيَ بِالسَّوَانِ اَوْ اَنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشُرُ. Eğer de arazi normal doğal yollarla sulanmıyor da taşıma yolu ile, yani kovalarla taşınıyorsa, eski sistemden bahsediyoruz, veyahut da hayvanlar aracılığıyla tarlaya, araziye su çekiliyorsa veyahut da günümüz şartlarında neylerle? Hortumlarla veyahut da ne bileyim ne diyoruz onlara? Su çeken şeylere. Su motorlarıyla. Su motorlarıyla eğer arazi sulanıyor ise o zaman da diyoruz ki nısful uşur. Yani onda birin yarısı. Biz onu daha iyi algılayabilmek için daha kolay olsun diye ne diyoruz? 20'de bir. Yani bir adamın eğer arazisinden bir ton bir ürün çıkıyor ise, normal yağmur sularıyla veyahut da dere sularıyla besleniyor ise bu arazi, zekat olarak ne verecek? Ne verecek? Doğal yollarla sulanıyorsa 100 kilo verecek. Peki taşıma suyuyla yapıyor ise o zaman diyoruz ki 50 kilo. Yani bir tonu olan ya 100 kilo ya da 50 kilo arazinin sulama sistemine göre ne yapıyor diyoruz? Durumun değiştiğini söylüyoruz. Dedik ki bu hadis-i şerif dönüp baktığımız zaman bize bir nisap miktarından bahsetmiyor. Yani arazinin sulamasından bahsediliyor. Yani burada çıkan ürünün ne kadar olmasıyla alakalı bir şey belirtilmiş mi bize? Hayır. Belirtilmemiş. Ama diyoruz ki bir önceki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize neyden bahsediyor? Nisap miktarından bahsediyor. Demek ki cumhurun dediği gibi yerden çıkan ekinde, üründe, meyvede ne var diyoruz? Bir nisap miktarı söz konusu. Yani o nisap miktarına ulaşmayan şeye ne yapmaz? Zekat gerekmez. Ki bu konuyla alakalı geçen hafta hatırlayın İmam Ebu Hanife Rahimullah, araziden çıkan mal ister çok olsun ister az olsun o mala ne diyordu? Zekat düşer. Yani araziden çıkan isterse 50 kilo olsun ister 100 kilo olsun onun onda birini veyahut da 20'de birini ne olarak vereceksin? Zekat olarak vereceksin. Ama cumhur bu rivayetle birlikte bir önceki rivayeti de ele alarak ikisini cem ettiği zaman diyorlardı ki cumhurun görüşü, eğer araziden çıkan ürün 900 kilo civarındaysa, 300 sa'ya tekabül ediyor ise o zaman o ürüne zekat düşüyor, yoksa o ürüne zekat düşmediğini söyledik. Yine Ebu Musa el-Eş'ari ve Muaz radıyallahu anhumanın bize aktardığı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. لَا تَأْخُذُوا فِي الصَّدَقَةِ اِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْاَرْبَعَ. Şu dört sınıfın haricinde ne yapmayın? O mallardan zekat almayın. Diyor ki eş-şa'iru vel-hinta. Şa'ir arpa dedik. Hinta. Hinta ney?
Buğday.
Evet. Ve zebib. Zebib neydi? Kuru üzüm. Ve temir. Hurma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arpa, buğday, kuru üzüm ve hurma. Dört tane sınıf sayıyor. Bunun dışındakilerden ne yapmayın diyor, zekat almayın. Bu hususla alakalı ilim ehlinin ihtilafını zikretmiştik. Bazı ilim ehli burada zikredilen şeylerin zatının kastedildiğini söylüyorlardı. Eğer bu görüşe ele alır isek buradan hangi hükmü çıkartıyoruz? Bunun dışındaki yerden çıkan ekine, bitkiye ne yapmıyor? Meyveye zekat düşmüyor. Ancak bu dört sınıfa zekat düşüyor. Diğer bir grup ilim ehli buradan kasıt bunların zatı kendileri değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradan neyi kastediyor demişlerdi? Vasıflarını. Yani bu vasfa sahip olan ürünler. Şimdi baktığımız zaman buğday diyoruz, arpa diyoruz. İlk görüşe göre bunlara zekat düşüyor. Ama pirince zekat düşmüyor diyoruz. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ismini zikretmemiş. Mercimeğe düşmüyor diyoruz. Nohuta düşmüyor diyoruz. Aslında özellik olarak baktığımız zaman bir buğdaydan, bir arpadan ayrılan bir özelliği yok. Buğday da arpa da uzun süre saklanabiliyor. Aynı şekilde bu biraz önce saydığımız ürünler de uzun bir şekilde saklanabiliyor. Demek ki burada bu konuda alakalı racih olan görüşün ne olduğunu söyledik. Buradan kasıt, burada zikredilen şeylerin zatı kendileri değil, vasıflarıdır. O yüzden bu vasıflara uygun olan her şeyde ne yapar? Zekat düşer. Daha sonradan son rivayet olarak Darıkutni'de geçen Muaz radıyallahu anh'un aktardığı rivayete gelmiştik. وَأَمَّا الْغِثَّاءُ وَالْبِطِّيْخُ وَالْرُمَّانُ وَالْقَصَبُ فَقَدْ عَفَى عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفُ. Zayıf isnadı olan bir rivayet Muaz radıyallahu anh'udan aktarılıyor. Darıkutni'de geçiyor. O rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gıssa yani acur, salatalık cinsi olan vel bıttık, karpuz vel rumman, nar vel kasab, şeker kamışı. Bu sayılan dört şeyde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları zekattan muaf tuttuğu bize aktarılmaktaydı. Dedik ki bu rivayetin isnadı zayıf. Ama dedik ki metin olarak yani bize aktarılan sahih. Neden? Dedik ki bu zayıf olan, senedi zayıf olan rivayetten direkt yola çıkmadan dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun halifeleri zamanında Medine'nin etrafında bu ürünler ne yapılıyordu? Ekiliyordu bu mahsul. Yani ekilip, biçilip ne yapılıyordu? İnsanlar bunlardan istifade ediyordu. Ve o döneme ait bunlardan zekat alındığıyla alakalı bize ulaşan hiçbir rivayet söz konusu değil. O yüzden geçen hafta hatırlayın, bazı yani bu konuyla alakalı yerden çıkan mahsulat ile alakalı bazı kurallar koymuştuk. Dedik ki ölçülebilen özelliğe sahip olması gerekiyordu. İşte tahıl gibi, ne bileyim işte hurma gibi. O biraz önce sağ dedik ya, o ölçü birimiyle tartılabilen özelliğe sahip olması gerekiyor dedik. İkincisi de neydi? Uzun süre saklanılabiliyor özelliğine sahip olması gerekiyordu. Eğer bu iki şarta uymayan şeylere ne diyoruz? Zekat düşmüyor. O yüzden büyük bir çoğunlukla meyvelere zekat düşmüyor. Bir adamın elma bahçesi varsa, portakal bahçesi varsa ticaretinden bahsetmiyoruz. Adam mahsulatı topladı, bir ton çıktı ve bu adam bunun ticaretini düşünmüyorsa, bir kenara koyduysa bunları, buna zekat düşüyor mu? Diyoruz ki düşmüyor. Neden? Çünkü uzun süre saklanabilmeye elverişli olmamakla birlikte aynı zamanda keyl dediğimiz ölçü birimiyle tartılma özelliğine de sahip değil. O zaman domates gibi veyahut da diğer yeşillikler gibi işte ıspanaktı, maydanozdu, ne bileyim maruldu. Diğer ürünler de bu kapsama giriyor. İşte meyvelerden yine bu rivayette gelen nar, bunlar ne yapılmıyor? Uzun süre saklanma özelliğine sahip olan şeyler değildi. O yüzden diyoruz ki yerden çıkan, biten ekinle alakalı ister meyve cinsinden olsun, ister hububattan olsun uzun süre saklanabiliyor veyahut da ölçülebilen, o ölçü birimiyle ölçülebilen özelliklere sahipse diyoruz ki o mallara zekat düşüyor. Bunun dışındakilere zekatın düşmediğinden bahsetmiştik. Bugün de kaldığımız yerden hadis-i şerifleri almaya devam ediyoruz. İlk hadis-i şerifimiz An Sehl ibn Ebi Hasmete radıyallahu anhu kal Emarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza kharastum fakhudu ve da'u thuluth fe in lem tad'u thuluth fe da'u arrubu Ravahul Khamse illa İbn-i Mace ve sahhahahu İbn-i Hibban vel Hakim. Sehl ibn Ebu Hasme radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle emretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle emretti. Bu hadisle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma gibi, üzüm bağları gibi ürünlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin görevlendirdiği kişiler vardı. Araziden, tarladan, bağdan, ürün toplanmadan önce takdiri olarak oraya bir miktar biçerlerdi. Ona göre oranın zekatı belirlenirdi. Burada da ondan bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya görevlendirdiği kimselere diyor ki, meyvelerin miktarına karar verdiğinizde onları toplayın ancak üçte birini yerinde bırakın. O meyveleri toplayın ancak üçte birini yerinde bırakın. Eğer bu kadar bırakmıyor iseniz dörtte birini bırakın. Bu rivayete bakıyoruz ki İbn-i Mace dışındaki beş imam bu rivayeti bize aktarmış. İbn-i Hibban ve Hakim bu rivayetin sahih olduğunu bize aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İza kharastum. Eğer bir araziye gittiğiniz zaman, bir hurma bahçesine gittiğiniz zaman, bir üzüm bağına gittiğiniz zaman orada takdiri bir oranla orada ne kadar ürün olduğunu belirlediğiniz zaman, biraz önce söylediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında uygulanan bir şeydi, bir kolaylıktı. Düşünün, adamın bir bahçesi var. Bahçede 100 tane, 200 tane, 500 tane, 1000 tane hurma ağacı var. Normalde ne yapılması gerekiyor? Bu hurmalar toplanacak, sonra tartılacak. Ondan sonra arazinin sulama özelliğine göre 10'da 1'i veyahut da 20'de 1'i zekat olarak çıkartılacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kolaylık olsun diye bu işte uzman insanlar vardı. Adam bahçeye gelip baktığı zaman, örnek veriyorum, adam diyor ki bu bahçeden 20 ton ürün çıkar. Adam göz kararı, bu işin ehli, 20 ton çıkar diyor. Sonra ürün toplanıyor, bakıyorlar ki yaklaşık olarak ne çıkıyor? 20 ton. Yani adam göz kararıyla ne yapabiliyor? Bahçeden çıkacak mahsulatı hakkında hüküm verebilecek vasıflara sahip. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, eğer böyle araziye gidip bakar iseniz, oraya gittiğiniz zaman, araziye baktığınız zaman, bunun diyor üçte birini veyahut da dörtte birini ne yapın? Arazi sahibine bırakın. Biraz sonra konuyla alakalı ihtilaftan bahsedeceğiz. Yani burada arazi sahibine bırakılan mal, o toplanan malın, ana malın kendisinin üçte biri mi? Yoksa zekat olarak ayrılan malın üçte biri mi mal sahibine bırakılacak? Onu ne yapacağız? Biraz sonra aktaracağız. Peki bunun böyle yapılmasının sebebi ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden bazı sahabeleri bu şekilde görevlendiriyordu? Çünkü zekat alınacak bahçe sahiplerine zekat verme hususunda ne yapılmaz? Güvenilmez. Eğer adamın kendi inisiyatifine bırakıldıysa bu olay, adam ne der? 10 ton ürün mahsul etmişken, elde etmişken der ki benden ne çıktı? 3 ton. Ona göre zekat olarak ne veriyorum? 300 kilo. Yani o yüzden İslam dini ne yapmamış? Yani zekatı dedik ki zahiri olan malları kim topluyordu? Görevli olanlar. Devlet bu işle ilgileniyordu. O yüzden ne yapılmamış? Bahçe sahiplerinin inisiyatifine bırakılmamış. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu'yu Hayber'e gönderiyor. Hayber'deki arazileri bu şekliyle takdiri bir şey yapsın, ölçsün. Demek ki Abdullah bin Ravaha radıyallahu anh bu işin ehli, bu işin uzmanlarından birisiydi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu onu? Hayber'e gönderiyordu. Hayber'e gidip insanların arazisine baktığı zaman onları takdiri bir şekilde ölçtüğünde herkese yazıyordu işte Ömer'in arazisinde yaklaşık olarak 5 ton bu araziden hurma çıkar. İşte oradan Murat, Murat'ın arazisinden 10 ton çıkar. Bunların notunu alıyordu ki bu ürünler toplandığı zaman ne yapılacak? Geldiği zaman Murat'a diyecekler ki senin arazinden ne kadar ürün çıktı? 10 ton. O zaman ne kadarını vereceksin? Bir tonunu veyahut da 500 kilosunu sulama sistemine göre zekat olarak alacaksın. Yani bahçe sahibine zekat vakti geldiği zaman sen ne kadar buradan topladın? İşte 2 ton çıktı. Bu sene fazla bir şey çıkmadı. Diyerek yalan söylemesine mahal bırakılmıyordu. Bu işin uzmanları önceden gidip artık o ürün, o meyve ağaçta artık oluşmaya başlamış. Takdiri olarak ne yapılıyordu? Miktarı belirleniyordu ve bu kayıt altına alınıyordu ki vakti gelindiği zaman ne yapılsın o kimseden bu? Zekat olarak alınan kısım tahsil edilebilsin. Dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı nebevi bir sünnettir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce söylediğimiz gibi Hayber'e ne yapıyor? Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu'yu bu iş için görevli olarak gönderdiğini söylüyoruz. وَدَعُوا الثُّلُثُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üçte birini ne yapın? Mal sahibine bırakın. Burayla alakalı dedik ki ilim ehlinde bu konuyla alakalı ihtilaf var. Burada bırakılması gereken zekat, yani alınacak olan malın, mesela bir örnek verelim. Yine diyelim ki bir ton, adamın bir ton ürünü var. Bunun üçte biri ne yapıyor? Bir tonun üçte biri. 333 kilogram. Yani bu bir tonun çıkacak o belirtilen, hesaplanan malın üçte biri mi bu adama bırakılacak? Yoksa normalde buna zekat düşecek pay ne? Bir tona 100 kilogram veyahut da 50 kilogram. İşte 100 kilogramın üçte biri mi bu mal sahibine bırakılacak? Baktığımız zaman ilim ehlinden iki görüşü de tercih edenler olduğunu görüyoruz. İkisinin de farklı konuyla alakalı neyi var? Açıklamaları var. Konuyla alakalı zekat malının üçte biri mal sahibine bırakılır diyen ilim ehli şöyle bir açıklama getiriyor. Çünkü diyor ki o beldede yaşayan insanlar bu meyvelerin, bu üzümün, bu hurmanın ağaçta olduğunu ne yapıyorlar? Görüyorlar. Gariban insanlar diyorlar ki zekat vakti geldiği zaman bu adam bu ürünü, bu mahsulü topladığı zaman bundan da bizim payımıza, nasibimize düşecek ney var? Bir pay var, bir hak var. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o arazilere takdiri bir miktar biçen kimseyi, normalde ne diyoruz? O araziden çıkan ürünü bu adam alacak, veliyül emre götürüp zekat malı olarak teslim edecek. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bu ağaçtan çıkacak zekattan topladığınız şey ne ise, onun üçte birini mal sahibine bırakın ki, onun tasarrufu kimde olsun? Mal sahibinde olsun. Akrabalarından, etrafındaki fakirlerden kimseler var ise bu zekattan onlara ne yapsın? Paylarına düşeni versin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki malın üçte biri, rivayetin devamında ne diyor? Eğer üçte birini de bırakamıyorsanız dörtte birini ne yapın? Bırakın. Demek ki bir grup ilim ehli buradan kasıtın ne olduğunu söylüyor. Zekat olarak alınan malın üçte biri mal sahibine bırakılsın. Neden? Etrafındaki kendi bellesinde yaşayan fakirler ne yapsın? Kendilerine düşen bu haktan faydalansın, nasiplensinler diye. İkinci bir kısım, yani ikinci görüşe geçmeden önce konuyla alakalı ya üçte bir ya da dörtte birlik bir oran bırakacağız dedik ya. Peki bunu neye göre takdir ediyoruz? İlim ehli diyor ki maslahata göre. Eğer o bellede çok fakir var ise adamın dağıtabileceği, o zaman ne bırakılıyor mal sahibine? Üçte bir, daha çok oran. Eğer fazla ihtiyacı olan yok ise dörtte birlik bir o zekattan toplanan malın dörtte biri bırakılıyor ki oranın halkı ne yapsın? Bundan istifade etsin. İkinci bir görüş konuyla alakalı ilim ehlinden. Diyorlar ki malın bütününün üçte biri kime bırakılır? Mal sahibine bırakılır. Ve bunu nasıl açıklıyorlar? Daha önceki derslerimizde dedik ya, taze olan mala ne düşmüyor? Zekat düşmüyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, malın üçte birini, yani bir ton çıktıysa 300 kiloyu adama bırakın ki, o adam bundan ne yapsın? kendisi, ailesi, etrafındaki insanlar bunu yesin. Şimdi düşünün, araziyi eken biçen bir insan olduğunu düşünün. Ki hurmanın en güzeli, en tatlı olanı nedir? Daha tam olgunlaşmamış, hurma haline dönüşmemiş o rutab dediğimiz taze hali var ya. Herkes ondan ne yapmak ister? Nasiplenip yemek ister. Çünkü onun vakti nedir? Kısıtlıdır, sınırlıdır. Onu zamanında yedin yedin, yemedin. O hurmaya şeye dönüşür. O kuru hurma dediğimiz o cinse dönüşür. Veyahut da bazı hurmalar vardır ki o kuru hurma cinsine dönüşmez. Öyle bırakırsan, o ağaçta o şekliyle bırakırsan çürüyüp gider. Aynı domates gibi veyahut da diğer ürünler gibi düşünün. Yani bunu, yarhamukallah. Eğer bunu toplayıp yer isen, o zaman da ne yapabilirsin? Bunu tüketebilirsin. Eğer yemez isen, saklayayım dersen, saklanabilecek özelliğe sahip değil. Bu ikinci görüşü alan ilim ehli, buradan malın bütününden üçte birlik kısmı mal sahibine bırakır. Kendisi, eşi, dostu, misafirleri bu üründen istifade etsin, yesin diye. Ve aynı zamanda bunu neye hamlederler? Bu görüşü. Yani taze olan meyveye zekat düşmediğini. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer o zaman düşseydi ne yapardı? Onun zekatını hesaplanmadan önce ne yapmazdı? Mal sahibine bunu teslim etmezdi. O yüzden diyoruz ki iki görüşte ilim ehli arasında itibar gören görüşler olduğunu söylüyoruz. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydelere gelince meyvede tahmini olarak hesaplanmasının cevazına delalet eder. Yani eğer böyle arazisi olan insanların arazileri ne yapılabilir? Bu şekilde takribi olarak ölçülerek orada ne kadar ürün olduğu hesaplanıp onun üzerinden zekat çıkartılmasına cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. İkinci bir husus, şeriatın Müslümanlara zekat hususunda kolaylaştırdığını gösteren bir hadis-i şerif. Normalde ne yapılması gerekiyor dedik? Bu ürün toplanacak. Öncelikle bu ürün, ağaçtaki ürün olgunlaşacak. Sonra işte hurmaysa hurma halini alacak. Sonra toplama mevsimi geldiği zaman toplanacak. Ondan sonra bu tartılacak. Tartıldıktan sonra kaç kilo olduğu hesaplandıktan sonra ne yapılacak? Ne kadar zekat düştüğü hesaplanacak. Oysa ki biz biliyoruz ki hurma ile alakalı eğer o bir olgunluğa eriştiyse bahçe sahibi ne yapabilir bunu? Olduğu hal üzerine o bahçeden bütünüyle bu ürünü satabilir. O zaman ne olması gerekir? Bunun hepsinin tek tek toplanıp tartılması gerekir. Ondan sonra zekatını çıkarttıktan sonra satılması gerekir. Ama İslam dini bu şekliyle ne yapmamış? İşi zorlaştırmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce söylediğimiz gibi zamanında olduğu gibi takdiri bir hesap yapılıp ondan ne yapılıyor? Bu ürün çıkartılıyor. Bu şekliyle hesaplandığını söylüyoruz. Ve yine usulü bir kaide daha bu ilim ehli bu hadis-i şeriften zikrediyor. Eğer kesin olarak bir şeyi ölçmekte sıkıntı var ise, burada biraz önceki arazide söylediğimiz gibi, o zaman zannı galibe göre hesap yapmanın cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Yani eğer yakini olarak hepsini toplayıp tartmak zor oluyor ise, böyle bir zorluk var ise, İslam dini buna kolaylık getirerek ne yapmış? Zannı galibe göre, yani yaklaşık olarak, ölçüm yapılarak, bu ürünlerden zekatın çıkarılmasının gerekliliğini kolaylığını sağladığını görüyoruz. Bazı ilim ehli diyorlar ki bu gelen rivayetlerle sınırlı kalınması gerekir. Yani bu rivayet bu hadis-i şerifte hurma ile alakalı geldi. Bir sonraki rivayette üzüm ile alakalı rivayet. Diyorlar ki bu bunlarla sınırlıdır. Bunun dışındaki ekinlere, ürüne ne yapılmaz? Gidilmez. Bunun da hikmetini açıklıyorlar. Çünkü hurmanın meyvesi nedir? Hurma ağacını göreniniz varsa o meyveleri üstünde böyle salkım olarak ne yapar? Aşağı doğru sarkılır. Yani o işten bilen, anlayan kimse o ağaca baktığı zaman o ağaçtan 50 kilo mu, 100 kilo mu, 200 kilo mu hurma çıkacak. Yaklaşık olarak onu ne yapabilir? Algılayabilir. Üzüm de biraz daha zordur. Çünkü üzüm ne var? Arada yapraklar var. Bazı salkımlar gizleniyor olabilir. Ama yine bunda da aynı şekilde cevaz verilmiş. Yapan kimsenin ne yapması gerekiyor? Biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Ama bunun dışındaki ürünlerle alakalı, buğdayda, arpada, diğer ürünlerde bu şekliyle takribi bir şey yapmak söz konusu değil. Yani buğdayın içinde ne kadar var, araziye bakıyorsun 10 dönüm, buradan şu kadar şey çıkar demek, bir üzümü hesaplamak gibi, bir hurmayı hesaplamak gibi değil. O yüzden diyoruz ki ilim ehli bunu rivayetler ne üzerine aktarıldıysa onlarla sınırlı kalınması gerektiğini bize aktarıyorlar. Ve yine meyve sahiplerine zekat vermenin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fehudu, yani o bahçe sahiplerinden ne yapın? O zekat miktarını alın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada neyi kullanıyor? Emir sigasını kullanıyor. Dedik ki emir de asıl itibariyle neye hamledilir? Bir şeyin vücubiyetine, farz oluşuna hamledilir. Ve yine bir sonraki rivayetimiz Attâ ibn-i Esed'in radıyallahu anhu kal emerana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yuhrasal inabu kema yuhrasun nakhlu وَمَا تُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَب۪يبًا رَوَهُ الْخَمْسَ وَف۪يهِ اِنْقِتَعْ Attab İbni Esid radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hurmada olduğu gibi üzümün miktarında da dalındayken takdir edilip belirlememizi ve zekatının kuru üzüm olarak alınmasını emretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette de bize üzüm bağları olan kimselerin arazilerinin de takdiri bir hesapla hesaplanacağını ve aynı zamanda bunun zekatını alırken de ne olarak alınması gerektiğini söylüyor. Kuru üzüm olarak alınması gerektiğini bize haber veren bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte imam, 5 imam rivayet etmiş. Senedinde kopukluk olduğunu ilim ehli bize aktarıyor. Diyor ki en yuhrasal inabu kema yuhrasun en nahlu. Üzüm de aynı hurma gibi ne yapılır? Takdiri olarak hesaplanır. Biraz önce söylediğimiz gibi dedik ki üzümün takdiri olarak hesaplanması hurmanınkinden biraz daha zordur. Neden? Çünkü üzüm bağlarına gidip baktığınız zaman o üzüm salkımları yaprakların arkasında kalabildiği için daha fazla ne yapılması gerekir? Ehemmiyet gösterilmesi gerekir ama sonuç olarak diyoruz ki hurma gibi ne yapılabilir? Takdiri olarak hesaplanmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini görüyoruz. وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَب۪يبًا Ve bu hurmanın zekatı da ne olarak alınıyor dedik? Üzümün zekatı da ne olarak alınıyor? Kuru üzüm olarak alınıyor. Peki üzümün zekatının kuru üzüm olarak alınmasının hikmeti ne? Dedik ki normalde zekat nedir? Fakirin hakkıdır. Eğer fakir bundan istifade edecek bir hususta olmaz ise bu verilen mal, o zaman bu zekatı fakire vermenin bir manası da kalmaz. Düşünün, araziden çıktı bir ton, adama getirdin, verdin 100 kilo üzüm. Dedin ki al bu benim üzümüm arazinin zekatından. Bu adam bunu belki bir gün yer, iki gün yer, üç gün, dördüncü gün artık ne yapacak üzüm? Bozulmaya başlayacak, çürümeye başlayacak. Ama sen bunu kuru üzüm olarak veriyor isen, fakirin evinde en azından uzun süre saklayıp hayatını idame ettirebileceği ne var elinde? Bir azık var. Bunu zaman zaman ne yapabilir? Çıkartıp yemesinde bir sıkıntı olmaz. Bu şekliyle hayatını idame ettirebilir. Ama dediğimiz gibi eğer sen bu üzümü normal olarak verirsen bu fakir bundan ne yapamaz? Gerekli olan şeyde istifade edemez. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzümün zekatının kuru üzüm olarak çıkarılmasını bize bu hadis-i şerifte emrettiğini görüyoruz. Yine kurutulmayan üzüm hakkında ilim ehlinin neyi var? İhtilafı var. Daha önceki söylediğimiz olaya bakış açısıyla alakalı. Bazı ilim ehli diyor ki kurutulmayan üzüm normalde meyve cinsine girdiği için diyorlar ki zekatı yoktur. Yani bu diğer elma gibi, diğer ürün gibi zekatı olmadığını söylüyorlar. Bazı ilim ehli kuru üzüme kıyas edilerek ne yapılıyor? Eğer nisap miktarına ulaştı ise bu üzümün ne yapılır? Zekatı çıkartılır. İsterse ne yapılsın? Yaş üzüm olarak olsun. Ve yine bazı ilim ehli de iki görüşün ortasını alıyor. Nasıl iki görüşün ortasını alıyor? Diyor ki eğer bu üzüm normal kurutulmadan kurutulmamış olduğu halde mal sahibi bundan ne yapabilir? Dilediği kadar yiyebilir. Yemesinde bir sıkıntı, bir beis yoktur. Eğer bu kendisini yedikten sonra hala bu ürün nisap miktarından aşağı düşmediyse, hala nisap miktarında ise o zaman bu ürünün de ne yapar? Zekatını verir. Yani demek ki mal sahibinin bu maldan yemesinde bir sıkıntı yoktur. Eğer yedikten sonra hala elinde nisap miktarının üstünde bir oranda bir üzüm var ise o zaman onun ne yapar? Sulama şartlarına göre 10'da 1 veyahut da 20'de 1'ini zekat olarak çıkartır diyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince üzümde hurma gibi takribi hesaplanan ürün olduğunu söylüyoruz. Yine üzümde de diyoruz ki nisap miktarına ulaşma şartı vardır. Çünkü daha önceki hadis-i şeriflerde hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hurma için bir nisap miktarı belirliyordu. O da ne olduğunu söyledik? 300 sa 900 kilogram. Ve yine burada rivayete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzümün de hurma gibi takribi hesaplanmasından bahsediyorsa o zaman nisap miktarı da nedir? Hurma ile aynı olduğunu söylüyoruz. Ve yine konuyla alakalı eğer mal sahibi elde ettiği bu mahsulü, üzümü kurutmadan direkt olarak satıyor ise ve bu satmış olduğu mal nisap miktarına ulaşmış ise kazanmış olduğu paranın ne kadarını zekat olarak çıkartır? Şimdi düşünün adamın bağı var. Normalde ne dedik? Bunu üzümü kuruttuğu zaman bunun kurusundan ne yapacak? Zekat verecek. Ama adam üzümü kurutmadan direkt 10 ton üzüm vardı. Hepsini sattı. Şimdi bu adam buna nasıl zekat verecek? Kazandığı paranın ticaret yaptığı için diyorsun. Diyoruz ki normalde bu adam bu mahsulü elde etti mi? Elde etti. Nisap miktarının üstünde miydi? Evet. Üstündeydi. Buna zekat olarak ne düşüyordu? 10'da 1 veyahut da 20'de 1. Normalde bu adamın ne yapması gerekiyor? Bunu bu şekliyle çıkarması gerekiyor. Eğer bu şekliyle çıkaramıyor ise, bunu paraya dönüştürdü ise, o zaman diyoruz ki elindeki o paranın ya 10'da 1'ini ya da 20'de 1'ini zekat olarak çıkartacak. Çünkü bu adam mahsulü ekip toplayan adam. O sizin söylediğiniz kısım hani %2,5'unu kim verecek? Ondan alan adam var ya tüccar. Bu malı aldı. Ticarete dönüştürdü. Toptancı. Bu adam sattığı malın ne yapacak? %2,5'unu çıkartacak. Ama toprak sahibine düşen ne? Bu ürünü topladı. Elde etti. Buna zekat düşen ne? Dedik ya konuyla alakalı ihtilaf var. Zekat düştüğünü kabul ediyoruz. Diyoruz ki doğru olan bu. Zekat düştüğü için araziden çıkan ürünle alakalı ne dedik? Onun üzerinden bir sene geçmesi gerekmiyordu. Yani mahsul toplandığı anda bunun zekatı verilmesi gerekiyor. Bu adam da mahsulü topladı. Mahsulü topladı ama kuru üzüm yok elinde. Çıkartacağı cinsten bir şey yok. O zaman ne dedik? Sattığı paradan 10'da 1'ini veyahut da 20'de 1'ini zekat olarak çıkartır. Ne için? Neyin karşılığı olarak? Mahsule düşen zekatın karşılığı olarak. Burada yoksa ticaret mallarında yapılan hesap yani 40'ta 1, %2,5 hesabına göre hesap yapılmaz. O yüzden ilim ehli diyor ki bu konuda da ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kolaylaştırma var. Yani normalde biz adama şunu mecburi kılmamız gerekiyordu. Bunu sattın, bu ürünü paraya dönüştürdün. Kaç kilo zekat vermen gerekiyordu? 500 kilo mesela. O zaman gideceksin bu parayla 500 kiloluk ne yapacaksın? Kuru üzüm alacaksın. Sonra bu kuru üzümü fakirlere dağıtacaksın dememiz gerekiyordu. Ama İslam bunun kolaylığını vermiş. Eğer bir adam ürününü bütünüyle sattıysa, elinde zekat çıkaracak o maldan bir şey kalmadıysa, o mala düşen oran miktarınca o paradan ne yapar? Zekat çıkaracağını söylüyoruz. Ve yine konuyla alakalı, eğer arazide dedik ya tahmini olarak bir ölçüm yapıldı. Adam araziyi ölçtü, bu işin ehli geldi, dedi ki buradan 10 ton hurma çıkar dedi. Ondan sonra doğal bir afetten dolayı bu adamın arazisinden bir şey çıkmadı. Ama normalde gelen kimse, o zekat memuru bu adama ne yazdı? 10 tonda dedi ki 1 ton sana zekat düşüyor, yazıldı. Sonra doğal bir afetten dolayı, selden dolayı veyahut da başka bir doğal afetten dolayı bu adam bu mahsulü elde edemedi. Bu adama ne gerekiyor? Diyoruz ki eğer doğal bir afet geldiyse bu adamın o malına zekat düşmez. Çünkü zaten mal ne oldu? Zayi oldu, gitti. Çünkü kendisinden kaynaklanan bir hata söz konusu değil. Meyve ağaçtaydı. Artık hurma olgunlaşıyordu. Normalde belli bir zaman sonra ne yapacak bu? Yakın bir zamanda toplanacaktı. Başına gelen bu afetten dolayı, selden dolayı, diğer doğal afetlerden dolayı diyoruz ki artık o ürüne ne yapmaz? Zekat düşmeyeceğini söylüyoruz. Yine bir önceki faideye benzer bir faide. Bahçesindeki malı bütünüyle satan adam, daha toplanmadan, dedi ki bu hurmada veyahut da diğer ürünlerde olgunlaştıktan sonra bunun ilim ehli caiz olduğunu söylüyor. Artık hurma olgunlaşmaya başlamış. Toptancı geliyor. Adamın bahçeye bakıyor. Diyor ki, dedik ya biraz önce takribi olarak burada bu kadar hurma çıkar. Adam bahçedeki hurmayı toplanmadan ne yapıyor? Satın alıyor. Normalde bu adama ne dedik? O üründen zekat olarak çıkarması gerekiyor dedik. Bu adam ne yaptı? Bahçedeki malı daha toplanmadan olduğu hal üzerine sattı, parasını aldı. Bu paranın ne kadarını zekat olarak vereceğiz? Kasım Başkan. Onda birini ya da 20'de birini zekat olarak alıyoruz. Ne için? Mahsulün karşılığı olarak. Yoksa ticaret malı olarak değil. Evet, bundan sonraki iki hadis-i şerifimiz var. Bunlar da huli dediğimiz kadınların takı olarak kullandığı altın veyahut da gümüş ile alakalı olan hadis-i şerifler. Onları da alalım. Birinci hadis-i şerifimiz Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhu enne imra'aten etetin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'aha ibnetun leha ve fi yedi ibnetiha mesketani min zehebin fekale leha etu'tine zekate hâza قالت لا قال أيصورك أن أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها عامر بن شعيب babasından ola dedesinden şöyle aktarıyorlar. Diyorlar ki bir kadın kızıyla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Kızının elinde altından iki tane bilezik vardı. Bir kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Yanında neyi var? Ufak bir kızı var. Ve bu kızın bileğinde, kolunda altından iki tane bilezik var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki bunun zekatını veriyor musun? Kızın annesine, ufak kızın annesine diyor ki bu kızın elinde olan altının zekatını veriyor musun? Kadın hayır cevabını verince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Allah Resulü kıyamet günü sana bunların yerine ateşten diyor iki tane bilezik takılmasını ister misin? Bundan razı olur musun? Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadına bu şekilde bir cevap veriyor. Bunun üzerine kadın onları çıkartıp yere atıyor. Bazı rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme veriyor. Diyor ki bunları Allah ve Resulünün yolunda ne yapıyorum? İnfak ediyorum. Diyerek kadın bu bileziklerden bu şekliyle Allah yolunda infak ettiğini görüyoruz. Bu hadisi 3 imam rivayet etmiş. İsnadı sahih. Hakim bunun Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen hadisle sahih olduğunu bize aktardığını görüyoruz. Rivayete dönüp baktığımız zaman biraz önce söylediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir bayan geliyor ve yanında ne var? Bir kız çocuğu var. Ve bu kız çocuğunun bileğinde ne var? İki tane bilezik var. Ve bazı rivayetlere dönüp baktığımız zaman o rivayetlerde geliyor ki mesketani galiğatani. Kalınca iki tane ne var? Altından bilezik var. اَتُعْت۪ينَ زَكَاتَ هَذَا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu malın zekatını veriyor musun? Bu malın zekatını veriyor musun? Diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda kadın diyor ki hayır bu malın zekatını vermiyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin ateşten iki tane bilezik sana giydirilmesinden razı olur musun? Bunu ister misin? Diyerek kadına yapmış olduğu bu işin doğru olmadığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu uslup ile bize aktardığını görüyoruz. Ve konuyla alakalı Tevbe suresinde 33 ve 34 ve 35. ayeti kerimelere dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle iman sahiplerine seslenerek şöyle buyuruyor. Diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ كَث۪يرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّحْبَانِ لَيَأْكُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ Diyor ki ey iman edenler, hahamlardan, rahiplerden bazıları insanların mallarını haksız yere ne yaparlar? Onların mallarını yerler. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve insanları önüne de ne yaparlar? Hakkın önüne set çekerler. Doğruya ulaşmalarını engellerler. وَالَّذ۪ينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ Gümüşü ve altını biriktiren, kenara koyan kimseler. وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin yolunda infak etmeyen kimseler. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ O kimseleri şiddetli bir azap ile müjdele. Ayet-i Kerime'ye dönüp baktığımız zaman altını ve gümüşü zekatlarını çıkarmadan bir kenarda biriktirip toplayan kimseleri Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e hitaben ne diyor? Onları elim verici bir azab ile ne yap? Müjdele. Ayetin devamında diyor ki يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ Kıyamet gününde bu zekatını vermemiş oldukları altın ve gümüşler cehennem ateşinde ne yapılır? Kızdırılır. O kimselerin alınları, yanları, böğürleri ve aynı zamanda sırtları bu zekatını vermemiş oldukları o altın ve gümüşlerle ne yapılır? Dağlanacağını Allah Resulü sallallahu Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimesinde bize haber veriyor. Demek ki ayete baktığımız zaman genel manada zekata, altına ve gümüşe zekat düştüğünü, bunların zekatını vermeyen kimselere ahirette elem verici bir azabın olduğunu ve bir sonraki ayette de onun nasıl bir şekilde o azabın ne olduğunu ne buluyor? Açıklanıyor. Bunlar bu zekatını vermemiş olduğu altın ve gümüş cehennem ateşinde ısıtılıp kızdırılıp ne yapılıyor? O insanların alınları, yanları, sırtları bu altınlarla, gümüşlerle dağlanıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti kerimede yapmış olduğu tehdide baktığımız zaman basit bir şey değil. Ve yine Sahih Müslim'de gelen hadis-i şerifte ayete benzer bir rivayet geliyor. Onda da diyor ki inne hazel male yusaffahu safaih minen nar. Diyor ki bu altın ve gümüş, bu mallar levhalar haline getirilir. Düz levhalar haline getirilir. Aynı şekilde biraz önceki rivayette geldiği gibi diyor ki onlarla o kimselerin alınları, yanları, sırtları dağlanır. Ve yine rivayette diyor ki U'idet lehu fi yevmin kâne miktâruhu 50 elfe sene. Yani bir gün, ki o günün müddeti 50 bin yıl süren bir günde bu azap ne yapılır diyor. Sürekli onlara tekrar edilir. Ne zaman ki diyor bu üzerlerine vurulan, o dağlanan o altın, o gümüş, levhalar haline getirilmiş olan gümüş soğuduğunda yeniden ne yapılır? Cehennem ateşinde kızdırılır. Ondan sonra yeniden bu azap 50 bin senelik uzunluğundaki bir günde o kimseye mahlukatın arasındaki hesap görülene kadar bu şekliyle azap edileceğini bize aktaran bir rivayet. Rivayetinde diyor ki feyera sebilehu imma ilel cenneti ve imma ilen nar. O kimsenin ondan sonra cennete mi cehenneme mi gideceği ne yapılır? Belirlenir. İlim ehli bu rivayeti aynı zamanda neye delil getiriyor? Normalde bizler diyoruz ki ilim ehlinin görüşüne göre namazın terki nedir? Küfürdür. Değil mi? Aynı şekilde namaz Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ne ile birlikte zikredilmiştir? Zekat ile birlikte zikredilmiştir. O yüzden namazın terkini küfür gören ilim ehli, yani bir insan namazı bütünüyle terk ediyor ise, artık o insana namaz kılıyor, vasfı vermiyor isek, o adama ne olarak hükmediyoruz? Kafir. Ama rivayetlere dönüp baktığımız zaman, ayetlere dönüp baktığımız zaman namazla zekat ne yapılıyor? Bir arada zikrediliyor. O zaman zekatı vermeyeni de ilim ehli tekfir ediyor mu? Hükmünü inkar etmediği müddetçe etmiyor. Diyoruz ki bunun, yani zekatı vermeyenin kafir olmadığına delil olarak bu elimizdeki rivayeti delil getiriyor. Nereden çıkartıyoruz bu rivayetin neresinden çıkartıyoruz? Zekatı vermeyenin İslam milletinden çıkmadığına dair. He, diyor ki o kimsenin artık ondan sonraki umurun gideceği yere bakılır. Ya cennet olur bu ya da cehennem. Demek ki zekat vermeyen bir kimse zekatı vermediğinden dolayı cehennemde bu azaba çarptırılsa dahi sonunda cehenneme de gidebilir, cennete de gidebilir. Ama namaz ile ilgili rivayetlere dönüp baktığımız zaman aynı tafsilat yapılıyor mu? Yapılmıyor. Namazını terk eden kimse için ondan sonra onun gideceği yere bakılır. Ya cennet olur ya cehennem. Tafsilatı ne yapılmıyor? Yapılmıyor. O yüzden ilim ehli diyor ki bu manada zekat namazdan ne yapılır? Hüküm olarak ayrı tutulur. Yani namazın terkini küfür olarak gören ilim ehli zekatın terkini vermeyeni kafir olarak ne yapmıyor? Görmüyor. Ta ki hükmünü inkar edene kadar. Diyor ki فَاَلْقَتْهُمَا diyor ki bu kadın ne yaptı? O iki tane bileziği yere attı. Başka bir rivayette dedik ki هُمَا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ bunları çıkartıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyuyor. Diyor ki bunlar Allah ve Resulü içindir. Yani Allah ve Resulü adına burada sadaka verdiğini görüyoruz. Dönüp baktığımız zaman rivayete sahabe eğer bir hususta bir bilgisi yok ise o konu hakkında bir ilme sahip olduktan sonra Allah Azze ve Celle'den korktukları için anında ne yaptıklarını görüyoruz? Tepki verdiklerini görüyoruz. Dünya malını ne yapıyorlar? Elinin tersiyle itiyorlar. Biraz önce dedi ki rivayette ne geliyor? İki tane kalın bilezik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bayan sahabiye kıyamet gününde bunların yerine Allah Azze ve Celle sana ateşten iki tane bilezik giydirmesine razı olur musun dediğinde ne yapıyor? Çıkartıp hemen kızının kolundaki bilezikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyuyor. Diyor ki bunları ben Allah ve Resulünün yolunda ne yaptım? Tasadduk ettim. Diyor demek ki sahabe bizler gibi değil. Yani kendisine azap getireceğine dair eline bir şey ulaştığı zaman ne yapıyor? Bir an önce ondan kurtulmaya çalıştığını, vazgeçtiğini görüyoruz. Ve ilim ehli bu rivayetin sahih olduğunu, isnadının kuvvetli olduğunu bize aktarıyor. Bu hadis-i şerifin de faydalarından zikredelim. Geri kalan bir sonraki hadis-i şerif yine konuyla alakalı. Onu da haftaya bırakalım ki ders ne yapmasın, fazla uzamasın. Bu hadis-i şerifle alakalı ilim ehli annenin de baba gibi çocukların malı hakkında çocukların velisi olduğuna delil getiriyorlar bu hadis-i şerifi. İlim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Bazı ilim ehli çocuğun velayeti sorumluluğu, malının sorumluluğu babaya aittir. Eğer baba yoksa onun babası, dedesi bu şekliyle yukarı doğru ne yapar? Çıkar diyorlar. Bazı ilim ehli de çocuk eğer babası yok ise, annesiyle birlikte kalıyor ise, annesi nasıl bu çocukların edebinden, adabından, çocuğu yetiştirmeden, yanında bakımından sorumlu ise, diyorlar ki eğer baba yok ise, babanın sorumluluğu almasını evla olarak görüyorlar. Çünkü parayı idare etme işini baba, anneden ne yapar? Daha iyi üstlenir. Ama kadının kocası öldü ise ve bu çocuklar anne ile birlikte kalıyorlarsa ve bu çocukların da malı var ise, bunların tasarrufunu anne de ne yapabilir? Üstlenebilir. Yani eğer annenin yanında çocuklar kalıyor ise, annenin de bu çocukların malının tasarrufunu üstlenebileceğine delalet eden bir hadis-i şerif ki annesi ne yapıyor? Kızının kolundan bilezikleri alıp infak ediyor. Veyahut da şöyle diyelim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızın annesine ne diyor? Bu kızın kolunda olan bileziklerin zekatını verdin mi diyor. Bunun sorumluluğunu kime soruyor? Anneye sorduğunu görüyoruz. Ve yine daha önceki derslerimizde bunu söylemiştik. Mecnun olan, deli veyahut da buluğ çağına ermemiş olan çocuğun malına zekat düştüğüne delalet eden bir hadis-i şerif. Normalde dedik ki bilezikler kimin kolunda? Annenin mi, kızın mı? Diyoruz ki kızın kolunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların zekatını verdin mi diyor. Oysa ki biz biliyoruz ki eğer bu mal çocuğa aitse, çocuk buluğa ermediği için bundan hesaba ne yapılmayacak? Çekilmeyecek. Ama dedik ki onun velisi olan kimse eğer bu nisap miktarına ulaşmış bir mal ise, altın veyahut da gümüş, dedik ki anne veyahut da baba kimse o çocuğun velisi veyahut da bir yetim de olabilir, sorumluluğunu üstlenen kim ise, o kimse ne yapacak? Bu malın zekatından sorumlu tutulacak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kızın annesine diyor, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin sana diyor ateşten iki tane bilezik giydirmesinden razı olur musun? Burada hitabı kime? Ufak kıza mı? Anneye mi? Anneye. Demek ki çocuğun malı, buluğa ermemiş olan çocuğun aynı zamanda delinin malına da ne düşüyormuş? Zekat düşüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun annesini bu şekilde tehdit ettiğini, bu azapla tehdit ettiğini görüyoruz. O yüzden çocuğun velisi eğer malı nisap miktarına ulaştıysa veyahut da delinin malı, Mecnun'un malı nisap miktarına ulaştıysa velisi onun adına ne yapar? Bu sorumluluğu üstlenip onun zekatını çıkartacağına delalet eden bir hadisi şerif. Ve yine altın ve gümüş olan huli dediğimiz, yani kadının takı olarak edindiği ürüne veyahut da mala zekat düştüğünün vacip olduğunu gösteren bir hadis-i şerif ki konuyla alakalı ilim ehlinin neyi var? İhtilafı var. Yani takı olarak tutulan gümüşe, altına zekat düşer mi, düşmez mi? Bu konu ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Ama elimizdeki rivayetin, yani rivayetten çıkan faideye dönüp baktığımız zaman bu takıya zekat düştüğünün farz olduğunu gösteren bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekatını vermeyen kimseyi ne yapıyor? Bir azap ile tehdit ediyor. O zaman bu onun ne olduğunu gösterir? Ne olduğunu gösterir? Farz olduğunu gösterir diyoruz ki. Ve yine başka bir faide, hadis-i şeriften çıkardığımız faide. İnnel ceza min cinsil amel. Ceza da nedir? Yapılan işin karşılığıyla aynısı olarak, karşılık olarak verilir. Baktığımız zaman dünyada takılan ne var? Bu rivayette iki tane bilezik var. Bunun cezası da aynı cinsten olduğunu söylüyoruz. O da ne? Ateşten iki tane bilezik. Dünyada Allah'ın razı olmadığı yaptığın şey, rivayet üzerinden gidiyoruz, İki tane bilezik. Ahirette de cezası ne? Ateşten yine iki tane bilezikle o kimseye azap edileceğini gösteren bir rivayet. Diyoruz ki ennel ceza min cinsil amel. Bir şeyin karşılığı, cezası nedir? Onun aynısı ile ahirette ceza verileceğini gösteren bir hadis-i şerif. Ve yine sahabenin vera sahibi olduğuna, takva sahibi olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan bu rivayete dönüp baktığımız zaman bu kadının o kızının kolundaki bilezikleri çıkartıp ne yaptığını görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyduğunu görüyoruz. Bu da neyin göstergesidir? Bu azaba çarptırılmaktan korkan kimsenin yapacağı bir özellik olarak ne yapılabilir? Burada zikredilebilir. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Haftaya da inşallah bu konuyla birlikte kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.